Ayrım 10.
Baltacı ve Katerina. Çar Petro'nun sürekli kışkırtmaları sonunda Türkiye Rusya'ya savaş açtı. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'ya Serdarı Ekrem sanıyla başkomutanlık verildi. Baltacı 9 Nisan 1711'de İstanbul'dan hareket etti. 19 Temmuz orduyu Hümayun, Çar Petro'nun bizzat komuta ettiği Rus ordusunun karşısında yer almış bulunuyordu. Çar oldukça gafil avlanmıştı. 2 yıl önce rakibi İsveç kralı 12. Karl'ın Poltova'da yaptığı hatayı tekrarlamış, bütün ordusunu toplayamadan 60 bin kişiyle Türk topraklarına girmişti. Diğer Rus birlikleri Türkiye'nin bir eyaleti olan Romanya'yı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Baltacı'nın 140 bin askeri vardı. Sadrazamın Çar'ı yakaladığı yerin topografik durumu da Rusların aleyhindeydi. Çar adeta kendi ayağıyla kapana girmişti. Prut Nehri üzerinde Kalas ve Yaş şehirlerinin ortasına düşen bu yer Falcı adını taşıyordu. Prut'un bir kıyısı Moldova'ya, karşı kıyısı Besarabya idi. Ruslar karşı kıyıda bulunuyorlardı. Çar Türkleri karşıya geçirmemek için büyük çaba harcadı. Fakat Baltacı 19 Temmuz gecesi kurduğu 4 köprü üzerinden bir hamlede 40 bin askeri geçirmeyi başardı. Çar ordusunu hemen kazdırdığı tabyaların arkasına çekti. Ertesi sabah tamamı karşıya geçen Türkler Rusları kuşattılar. Kırım Hanı Devletgiray da uzak mesafeden Rusların arkasını gözlediği için düşmanın bütün yolları kesilmişti. Baltacı Rus ordusunu yok etmek için askerini 3 defa taarruza geçirdi. Ancak Yeniçeriler açık şekilde gayretsizlik gösterdiler ve Rus tabyalarına girilemedi. Çar askerlerini tabyadan çıkarmaya cesaret edemiyordu fakat ordusunu sonuna kadar savunmaya kararlıydı. Baltacı yeni bir taarruzda savaşa isteksiz olan Yeniçerilerin bozulacağı endişesi içindeydi. Ancak taarruzu tekrarlamaktan başka çaresi yoktu. Tam yeni bir hücum için emir verecekken Rus murahhasları sulh istemek için çıka geldiler. Bu sırada Çar Petro ümitsiz bir durumdaydı. Cesur bir adam olmasına rağmen kederini unutmak için içiyor ve durumu kurtarabilecek hiçbir teşebbüs düşünemiyordu. Yalnız son askerine kadar ordusunu savunacağını söylüyordu. Sonradan Çar'la evlenen, hatta onun ölümünden sonra tahta geçen metresi Katerina daha azimliydi. Mücevherlerini ve orduda ele geçirebileceği değerli şeyleri toplamış, Türklere yollamıştı. Olayların gidişinden ordu reisülküttabı Ömer Efendi ile sadaret mektupçusu, genel sekreteri Osman Ağa'nın bu hediyelerin önemli bir kısmını şahısları için rüşvet olarak aldıkları anlaşılmaktadır. Tereddütte olan Baltacı Mehmet Paşa'yı düşmanın sulh şartlarına kandıran ve Çar'ı yok etmek veya esir almak teşebbüsünün kötü sonuçlar verebileceğini ileri süren bu iki şahıstır. Baltacı gelen mücevherlerden şahsı için hiçbir şey almadı. Onun rüşvetle elde edildiği hakkındaki söylentinin iftira olduğu bugün kesin şekilde anlaşılmıştır. Hele Baltacı ile Katerina'nın buluşmaları hakkındaki dedikodu bir masaldan ibarettir. Katerina ne Rus ordugahından çıkmış ne Serdar-ı Ekrem veya başka bir Türk'le yüz yüze gelmiştir. Mücevherlerini Başbakan Baron Şafirov'la Türklere yollamıştır. Esasen Baltacı'nın Katerina ile buluştuğu söylentisi yeni bir şeydir ve o zamanki hiçbir Türk ve Avrupalı kaynakta bu rivayet yoktur. Prut seferi sırasında gerek Türklerin gerek Rusların günlük not halinde tuttukları ruznameler, iki taraftan savaşa katılanların yazdıkları raporlar ve hatıralar elimizdedir. Bunların hiçbirinde müstakbel Çariçe ile sadrazamın buluştukları hakkında bir şey yoktur. Prut seferinden hemen sonra Baltacı Mehmet Paşa'yı düşürmek için çeşitli iftiralar yapıldı. Bu faaliyete katılanların başında Türkiye'de misafir bulunan İsveç kralı, Türklerin Demirbaş Şarl dedikleri 12. Karl ile Kırım Hanı vardı. Sonradan bazı romancılar bir Baltacı Katerina buluşması tasavvur ettiler ve bu hayali buluşma ilmi olmayan kitaplarda da yer aldı. Baltacı Mehmet Paşa'nın suçu Ömer Efendi ile Osman Ağa'ya kapılması ve küçük menfaatler karşılığında çarı ve ordusunu salıvermesidir. Zira bu salıvermenin karşılığında elde edilen tek gerçek menfaat, şimdi Rostov'un bir banliyösü olan Azak Kalesi'nin Türkiye'ye geri verilmesi ve Rusların Azak Denizi ağzından çekilmelerinden ibarettir. Sulhun diğer maddeleri Türkiye'ye önemsiz şeyler sağlıyordu. Ancak bir müddetten beri Türk ordusunda düşmanı yok etme fikir ve kabiliyeti kaybolmuştu. Sonra bir Rus ordusunun yok edilmesi ve Çar'ın esir alınması da Rusya'nın ortadan kaldırılması demek değildi. Nitekim Baltacı iki taraf arasında sulh müzakere edilirken son bir teşebbüs yapmaya karar verdi. Askerini taarruza geçirdi. Fakat 120'den fazla Rus topunun ateşine dayanamayan Yeniçeriler karışık halde geri çekildiler. Bu sırada ortalık karardığı için bu durum Rusların gözünden kaçtı. 21 Temmuz akşamı Rus Başkanı Baron Şafirov'la Türk devlet adamları arasında Prut sulhunun esasları kararlaştırıldı. Sulh şartları yerine getirilinceye kadar Başbakanla Mareşal Şeremetov Türklerde rehin kalacaklardı. İsveç kralı sulh kararı verildikten sonra Türk ordugahına yetişebildi ve sulhu kabul ettiği için sadrazamla şiddetli bir münakaşa yaptıktan sonra öfke içinde geri döndü. Prut sulhu İstanbul'da öğrenilince 3. Sultan Ahmet Han şenlik yapılmasını emretti. Ancak düşmanlarının kışkırtması sonunda 20 Kasım 1711'de Edirne'ye gelmiş bulunan Baltacı Mehmet Paşa'yı azletti. Akıncı Ocağı'nın sönmesi. 16. asır sonlarında Türklerin Eflak dedikleri Güney Romanya'nın Voyvodası Mihai devlete isyan etti. Sadrazam Sinan Paşa 100 bin kişilik bir orduyla Romanya'ya girdi. Türk ordusu karşısında ezilmek istemeyen Mihai, Türkler ilerledikçe geri çekiliyordu. Sinan Paşa Romen isyanını bastırdığını sanarak geri dönmeye başladı. Satırcı Mehmet Paşa'yı sadece 2000 askerle Bükreş'te bırakmıştı. Sadrazamın bütün harekatını casusları aracılığıyla günü gününe hatta saati saatine haber alan Asi Voyvoda Mihai, Sinan Paşa Targoviç'te şehrinden ayrılır ayrılmaz Eflak'a girdi. Türk ordusunu icabında kaçabilmek için 24 saatlik mesafeden takip ediyordu. 19 Ekim 1595 günü Mihai Targoviç'te'ye girdi. Şehri savunan 3500 Türk'ten Ali Paşa, Koçu Bey ve diğer yüksek rütbeli subaylar hafif ateşte çevrile çevrile kızartıldıktan sonra Voyvoda Mihai ve maiyeti tarafından büyük bir iştiha ile yenildiler. Diğer Türkler kazığa oturtuldu. Bu suretle kazıklı Voyvoda'dan 1,5 yüzyıl sonra Balkanların barbarlıkta bir nebze geriye gitmedikleri anlaşıldı. Esasen hepsi vahşi olan Balkan kavimcilerini bu gibi alışkanlıklardan alakoyan Türk idaresiydi. Hortlak ve vampir hikayelerinin bütün dünyaya Balkanlardan yayılması bir tesadüf değildir. Bu facia olurken gafil Sinan Paşa Tuna'nın kuzey kıyısına erişmiş Yerköy'ü kalesine gelmişti. Yerköy'ünün karşısında Tuna'nın öbür kıyısındaki Rusçuk'a geçecekti. Önce kendisi ve maiyeti Tuna'ya geçerek Rusçuk'a erişti. Ordunun ve ağırlıklarının geçmesi 3 gün 3 gece sürecekti. Ordunun ardını korumakla görevli Akıncı sınıfı en son köprüyü geçecek ve onlar da geçince köprü atılacaktı. Türk askeri bilhassa Akıncılar büyük ölçüde ganimet almışlardı. İktidarını her zaman için servetine borçlu olan Sinan Paşa, bu ganimetten 1/5 devlet payı, bilhassa serdar payını kaçırmamak için köprü başına tahsildarlar koydu. Savaş alanında bulunan bir ordudan ganimet payının o zamana kadar bu şekilde toplandığı görülmüş bir şey değildi. Sinan Paşa'nın icadıydı. Tahsildarlar köprüden geçen her askerin eşyasını yoklayıp hazine ve serdar payını aldıktan sonra salıveriyorlardı. Asi Voyvoda Mihai'nin 70 bin kişiyle gittikçe yaklaştığı biliniyordu. Bu durumda ordunun Tuna'nın iki yakasında ikiye ayrılmasının çok tehlikeli olduğu birkaç defa Sinan Paşa'ya hatırlatıldı. Ancak ihtiyar sadrazam bu sözlere kulak asmadı. Mihai Türk ordusu geçinceye kadar harekete başlamadı. Akıncılar hariç bütün ordu geçince top ateşi açtırdı. Akıncıların can vermeden silahlarını teslim etmemelerinin ocaklarının geleneği olduğunu bilen Voyvoda, yüzlerce metrelik köprü üzerinden akıncıları Tuna'ya dökmek istiyordu. Düşman toplarının sesleri duyulunca Sinan Paşa ganimet toplamaktan vazgeçtiğini bildirdi. Ancak bu emir çok geç verilmişti. Birkaç isabet alan tahta köprü çöktü. Binlerce ve binlerce akıncı sonbahar coşkunluğuyla kaynayan kanlı Tuna deryasının dalgalarına gömüldü. Henüz geçemeyen birkaç bin akıncı da düşman kılıçları altında can verdi. Bu suretle akıncı taifesinin ekseri karşı kıyıda bulunmakla hiç fer talas olmayıp o zaman da akıncı kökü kesilip münkariz oldu. Ve bir mertebe musibet ve hasaret oldu ki bir asırda naziri vakı ve bir tarihte böyle inhizam şai olmamıştı. Bu suretle 16. asrın son yıllarında Türk akıncı ocağı bir daha altından kalkamayacağı bir darbe yedi. 17. asırda akıncılık geçen 200 yıldaki bütün önemini kaybetmişti. Bu faciada büyük sorumluluk Sinan Paşa'dadır. Diğer ihanetlerine rahmet okutan bu son marifetinden fazla bir üzüntü göstermeyen paşanın tek endişesi köprü faciasının iktidardan düşmesine sebep verip vermeyeceği problemiydi. Ordu yaptığın rezaleti gör diye sadrazam aleyhinde gösteri yaptıysa da 80'lik ihtiyar buna da aldırmadı. Subaylar sadrazamdan izin almaya lüzum bile duymadan birlikleriyle kışlamak üzere şuraya buraya dağıldılar. 8 Kasım 1595'te Sinan Paşa Rusçuk'tan ayrıldı. Rusçuk İstanbul yolunda tek düşüncesi sebep olduğu yıkımları ne şekilde açıklayacağı, iktidarda nasıl kalabileceği ve muhaliflerini nasıl korkutacağı veya satın alacağı idi. Ancak daha İstanbul'a varmadan yolda azledildi. Sebep olduğu faciaların onda biri kadar suç işleyen paşaların hayatlarını koruyamadıkları 16. yüzyılda Sinan Paşa, Malkara'daki ünlü malikanesine çekildi. Tek endişesi 5. defa nasıl sadrazam olabileceği düşüncesiydi. Bu inanılmaz işte oldu. Sinan Paşa'nın halefi çok değerli bir adam olan Lala Mehmet Paşa ancak 9 günlük bir sadrazamlıktan sonra öldü. Sinan Paşa gene sadaret makamına çağrıldı. 4 ay 5 gün sonra bu görevdeyken 80 küsur yaşında öldü ve bu şekilde uzun siyasi hayatını kapattı. Türk Denizciliği. Aydınoğlu, Gazi Umur Bey ve İzmir. İzmir 1076 yılında Türkiye Devleti'nin kurucusu Anadolu Fatihi Selçuklu 1. Sultan Süleyman Şah tarafından fethedildi. Süleyman Şah İzmir valiliğini büyük komutanlarından Çaka veya Çakan Bey'e verdi. Çaka Bey Süleyman Şah'ın oğlu ve halefi 1. Sultan Kılıç Arslan'ı kızıyla evlendirerek hükümdar hanedanına büsbütün yaklaştı. İzmir'de büyük bir donanma yaptırdı. Bu donanmayla Sakız, Midilli, Rodos ve Sisam adalarını fethetti. Amiral Niketas Kastamonites'in kumandasındaki Büyük Bizans donanmasını tam bir yenilgiye uğrattı. Bu başarılarından cesaretlenen Çaka Bey, Bizans'ı fethedip Roma İmparatoru olmayı bile tasarladı. Ancak hükümdarlık peşinde koşması yüzünden 1093 yılında damadı 1. Kılıç Arslan tarafından öldürüldü. Bundan birkaç yıl sonra da 1. Haçlı Seferi Anadolu'yu istilaya başladı. Bütün bir Avrupa'ya ve Bizans'a karşı henüz 20 yıllık bir geçmişi olan genç Türkiye Devleti'ni başarıyla savunan 1. Kılıç Arslan, Anadolu kıyılarını Bizans'a bırakmaya mecbur oldu. Bu arada 1097'de İzmir'de tekrar Bizans'a geçti. Şehirdeki ilk Türk hakimiyeti ancak 21 yıl sürmüştü. İzmir Türkler tarafından 223 yıl sonra Aydınoğlu Gazi Umur Bey eliyle 1320 yılında Bursa'nın fethinden 6 yıl önce tekrar fethedildi. Bu sırada İzmir'in hakimi Bizanslılar değil, Latin yani Katolik Avrupalılardı. Bunlar 24 yıl sonra 28 Ekim 1344'te büyük bir donanmayla İzmir'i ansızın bastılar. Teşebbüsün başında Rodos'ta üstlenen Saint John şövalyeleri bulunuyordu. Askeri dini bir devlet kuran bu şövalyelerin amacı Türklerle savaşmaktan ibaretti. Bütün Avrupa bilhassa papalık tarafından destekleniyordu. Nitekim İzmir baskınında da bütün Avrupa devletlerinden asker, gemi ve malzeme yardımı almışlardı. Bu baskında İzmir'deki Aydınoğullarının donanma ve tersaneleri yakıldı. Liman şövalyelerin eline geçti. Ancak Kaşlılar yukarı kaleyi alamadılar. Bu kale Türklerde kaldı. Bu suretle İzmir şehri bir kısmı Hristiyanlarda, bir kısmı Aydınoğullarında olmak üzere ikiye bölündü ve tam 59 yıl bu durum devam etti. Türkler şövalyelerin elinde bulunan liman kısmına Gavur İzmir, kendi ellerinde bulunan kısma da Müslüman İzmir diyorlardı. Vaktiyle Samsun şehri de Türkler ve Cenevizliler arasında bu şekilde ikiye bölünmüştü. Şövalyeler İzmir limanında pek sağlam bir kale yaptılar ve fevkalade tahkim ettiler. Aydınoğlu Gazi Umur Bey bu kaleyi alabilmek ve Hristiyanları Anadolu kıyısından kovmak için tekrar kuvvetli bir donanma meydana getirmenin şart olduğunu biliyordu. Az zamanda böyle bir donanma hazırladı. 1328-29'da bu donanma ile Bozcaada'ya çıktı. 1332'de 75 parça donanmasıyla Semendirek Adası'nı bastı ve Batı Trakya'da Gümülcine'ye asker sevk etti. Bu sırada Osmanoğulları henüz Rum eline geçmemişler, hatta Çanakkale Boğazı'na erişmemişlerdi. Orhan Gazi'nin ilk yıllarıydı ve Çanakkale çevresi başka bir Türk prensliğinin Karası oğullarının elindeydi. Umur Bey teşebbüslerine devam etti. 1332 sonbaharında 250 parçalık büyük bir donanma ile Ege adalarına, bu adaların en büyüğü olan Ağrıboz'a ve Yunanistan'a asker çıkardı. Bu suretle ilk olarak Ege Denizi'ni doğudan batıya geçmiş ve üzerinde Atina şehrinin bulunduğu Attika Yarımadası'na ayak basmış oluyordu. 1333'te 170 parçalık donanması ile Moray Yarımadası'na çıktı. Aynı yılın sonbaharında merkezi Manisa olan Saruhan oğullarından Süleyman Bey ile beraber Yunanistan ve Moray'a yeni bir sefer yaptı. 1336'da Foça'da İmparator Ioannis Kantakouzinos'la buluşup görüştü. 1338'de tekrar Yunanistan ve Ege adalarını dolaştı. 1339'da teşebbüsünü daha ileri götürüp Balkanların kuzeyine kadar ilerledi ve Güney Romanya'ya girdi. 1342'de Girit ve Kıbrıs sahillerini yaktı. 1345'te Makedonya'ya asker çıkardı. Bu sefer de müttefiki olan Saruhan oğlu Gazi Süleyman Bey şehit düştü. Bulgaristan Krallığı ile başa çıkamayan Bizans İmparatoru Ioannis Kantakouzinos, Umur Bey'den yardım istedi. Umur Bey, 32 savaş gemisi ve 29 bin askerle Avrupa kıtasına ayak bastı. Dimetoka'yı Bulgarlardan alıp müttefiki olan Bizans'a verdi. Ertesi yıl 1342'de Kantakouzinos, bu defa rakibi olan Paleologoslara karşı Türk hükümdarlarından yardım diledi. Bu suretle Türkler Bizans'ın iç işlerine karışmaya başladılar. Aydınoğlu Umur Bey Rum eline geçip imparatora istediği yardımı yaptı. Osmanoğulları Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa ile kardeşi 1. Sultan Murat, Gazi Umur Bey'in açtığı yoldan yürüyerek adım adım Rumeli'ni fethetmişler ve Aydınoğullarının teşebbüslerini taçlandırmışlardır. Osmanoğlu Süleyman Paşa, Umur Bey'in ölümünden 6 yıl sonra Gelibolu'yu alarak köprü başına tutmuştur. Umur Bey artık İzmir'in şövalyeler elinde bulunan kısmını geri almanın zamanı geldiğine inanarak 1348'de şehre yürüdü. Ancak kalenin önünde şehit düştü. Böylece Ege çevresindeki Türk siyaseti durgunluk devresine girdi. Büyük Osmanlı fetihleri başlayıncaya kadar Hristiyanlar birkaç yıl rahat nefes aldılar. Daha 1344'te Bizans İmparatoru Umur Bey'den yardım istediği zaman Aydın hükümdarı İzmir meselesiyle uğraştığı için imparatora Osmanoğlu Orhan Bey'e başvurmasını tavsiye etmişti. Menteş oğulları, Karası oğulları ve Saruhan oğulları gibi Batı Anadolu'da kıyıları olan Türk beyliklerinin Aydın oğullarını donanmalarıyla desteklemeleri Umur Bey'in başarılarını sağlamıştır. Bu çağda bu Türk beyliklerinin müttefik donanmaları Ege Denizi'ne hakimdi. Henüz Osmanlıların donanmaları yoktu. İzmir'in şövalyelerin elinde bulunan kalesi ve limanı 1403 yılının ilk günlerinde Anadolu'ya gelmiş bulunan Timur tarafından fethedildi ve şehrin tamamı Türklerin eline geçti. Gazi Umur Bey'in hayatı 15. asır şairlerinden Enveri tarafından destanlaştırılmış bir şiir diliyle anlatılmıştır. Yakınlarda Fransızca'ya çevrilen bu manzum destan tarih, Türkiye'nin kuruluş devresinde Türk teşebbüs ve kabiliyetinin en mükemmel örneklerinden biri olan Umur Bey'in adını ölümsüzleştirmiştir. Osmanlıların yükseliş çağında Türk Deniz Teşkilatı 15. asır sonlarından 18. asra kadar Türk donanması dünyanın en büyük deniz kuvvetiydi. Bilhassa 16. yüzyılda Türk-Osmanlı deniz gücü dünyanın geri kalan bütün devletlerinin deniz güçlerinin toplamından fazlaydı. Bu büyük donanma muazzam bir teşkilata dayanıyordu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin başı halk arasında Kaptan Paşa denen Kaptanı Derya idi. 16. asır sonlarına kadar Beylerbeyi, Oramiral rütbesini taşırdı. Bu tarihten başlayarak çok kere vezir, büyük amiral rütbesi verildi. Divan-ı Hümayun'un yani Bakanlar Kurulu'nun tabii üyesiydi. Kaptanı Derya, Akdeniz ve Karadeniz'deki Türk Deniz Kuvvetleri'ne komuta ederdi. Atlas Okyanusu'na çıkan Türk filoları da Cezayir Beylerbeyliği'ne dolayısıyla Kaptanı Derya'ya bağlıydı. Ayrıca Kaptanı Derya'ya değil, doğrudan doğruya hükümete bağlı 4 amirallik vardı. Tuna Kaptanlığı, Hint Kaptanlığı, Fırat Kaptanlığı ve Hazar Kaptanlığı. Tuna Kaptanı, Tuna Nehri'nin üzerinde bulunan Türk İnce Donanması'nın amiraliydi. Tuna Deltası'ndan Budapeşte'ye kadar Tuna Nehri'ni kontrol ederdi. Hint Kaptanı'na Süveyş Kaptanı, Mısır Kaptanı da denirdi. Hint Okyanusu, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne bakardı. Fırat Kaptanı, Fırat ve Şattül Arap üzerindeki nehir trafiğini kontrol ederdi. Hazar Kaptanlığı'nı 16. asır sonlarında Özdemiroğlu Osman Paşa kurmuştu. Merkezi Bakü idi. Donanmayı Hümayun denen Osmanlı İmparatorluk Donanması'nın gemileri her 7-8 yılda bir yenilenirdi. Bir tekneyi 8 yıldan fazla kullanmak kanuna aykırıydı. 17. asır ortalarına kadar her yıl 40 savaş gemisi ve ihtiyacı karşılayacak sayıda küçük gemi yapılırdı. 17. asır ortalarında bu kanun bırakıldı ve Türk donanması eski önemini kaybetti. Olağanüstü durumlarda 100 hatta 200 savaş gemisi yapıp donatmak devletin iktidarı dahilindeydi ki dünyanın başka hiçbir devletinin gücü böyle bir şeye yetmezdi. Padişahlar orduya verdikleri önemin aynını donanmaya da verirlerdi. II. Selim Haliç'teki has bahçesinin bir kısmını tersaneye bırakarak fazladan 8 kadırganın tezgahlanmasını sağlamıştı. Bir Türk savaş gemisinde en az bir imam, bir müezzin, bir doktor, bir operatör, levazım subayları ve başka yardımcılar bulunurdu. Orta büyüklükte bir kadırganın mürettebatı forsalar dışında 750 kişiydi. Bir kadırgada 200, büyük bir baştarda da 504 forsa kürek çekerdi. Bazen çok büyük baştardalar yapılır ve bunlarda forsalarla beraber 3300'den fazla insan bulunurdu. Türklerin 3000 küsur tonluk gemileri olduğunu biliyoruz ki esas yapı malzemesinin kereste olduğu o devre göre çok büyük bir tonajdır. Türk donanmasının eski önemini kaybetmiş olduğu 18. asır başlarında bile Türk savaş gemileri dünyanın en büyük ve bakımlı tekneleriydi. Bu yıllarda İstanbul'a gelen İngiliz gezgini Richard Pocock, İstanbul limanında yatan bazı Türk savaş gemilerinin devrin en büyük İngiliz savaş gemisi olan Royal Sovereign'den daha büyük olduğunu yazar. Aynı gezgin 1600 mürettebatı 110 topu olan bir Türk teknesini anlatır ve komuta güvertesinden başka 3 güvertesi ve 1 yedek güvertesi olduğunu, boyunun 56 metre, genişliğinin 15 metre, derinliğinin 6,5 metre olduğunu yazar.